Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Değerli dinleyiciler, zaman zaman Hatıralar programında sizlerle beraber eski İstanbul'a bir yolculuk yapıyoruz. Eski İstanbul hayatı herkesin hemen hemen alakayla takip ettiği, sevdiği, beğendiği, özlediği hatıraları ihtiva ediyor. Allah'a şükür çok sayıda eski İstanbullu bu hatıraları kaleme almış, dile getirmiş ve günümüze kadar intikal etmesini temin eylemiş. Bu hatıra müelliflerinden bir tanesi Ragıp Akyabaş. Daha önce zaman zaman eski İstanbul hatıralarından bahsettiğimiz bir müellif bu. Ragıp Akyavaş, sadrazam yaverlerinden, yani asker. Daha sonra hukuk fakültesini bitirmiş ama daha ziyade gazeteciliğiyle tanınmış, gazetecilik yapmış, gazete yazılarıyla tanınmış. Onun eski İstanbul hayatını tasvir eden çok güzel hatıraları var. Bu hafta da isterseniz Ragıp Akyavaş'a kulak verelim. Bizim Lale Soğanı'nın Hollanda'ya gidişinin 400. yıl dönümünü kutlamak için hararetli hazırlıklar yapılıyor diyor Ragıp Bey. Aynı hazırlıklar İstanbul'da da başladı. Lale gününün herhalde iki dost memlekette de çok muhteşem olacağı anlaşılıyor. Hollanda'da lale gününe bilhassa ehemmiyet veriliyor. Bu maksatla Rotterdam şehrinde Beynelmilel Bahçecilik ve Çiçek Meşeri sergisi açılmış. Gazetecilerin yazdığına göre muazzam bir arazi parçası üzerine 1,5 milyon lale, sümbül ve nergis soğanı dikilecekmiş. Bu parkta en seçme, en güzel yetiştirilmiş çiçekleri görmek mümkün olacakmış. Serginin dikkate çok şayan olan tarafı, İncil'de adı geçen ağaç, zambak ve sümbül gibi her nevi çiçekleri ve nebatatı içine alacak bir İncil bahçesi adında parkın yapılmış olmasıdır. Lale ve umumiyetle çiçekler yalnız Hollanda'ya mahsus değildir. Bizim için de sonsuz bir güzellik kaynağıdır. Bahusus gül, dini geleneklerimize girmiştir. Halk gülde Hazreti Peygamber'in kokusunu arar. Gül ona benim kokum sende emanet kalsın demiş. Eski Müslümanlar her gül kokladıkça salat ve selam getirmeleri işte bundandır. Hazreti Peygamber'i hatırlattığı içindir. Hatta çok zaman gül hakkında yazılan, Hazreti Peygamber hakkında yazılan naatlarda, şiirlerde gülden bahsedilir. Divan edebiyatını zaten vazgeçilmez çiçeklerinden birisidir. Hatta Nedim bazen hitap olarak kullanır gülü. Gülüm şöyle gülüm böyle demektir yâre mutadım. Seni ey gül sever canım ki canana hitabımsın. Fitnat Hanım'ın yâr için ayâre minnet eylediğim ayıp etmeyin. Bağıban bir gül için bin hare hizmetkar olur diyerek teselli bulduğu çok meşhurdur. Yine şair Latifi'nin başım üzere yeri var dilberin ağyarı ile, biz gülü başımıza takarız harı ile. Har diken demektir. Yani dikeniyle takarız başımıza. Yani gülü severiz, dikenine katlanırız. Atasözünde söylendiği gibi. Evet, gül şarkılarda, şiirlerde yerini bulmuş. Divan edebiyatının asli çiçeklerindendir. Öyle ki kendisine dini bir mahiyet bile vardır. Lale de öyledir. Lale de mukaddesatımıza girmiş bir çiçektir. O kadar girmiştir ki eski harflerle yazılış şeklinde Allah kelimesindeki harflerin hepsi lalede mevcuttur. Bu sebeple camilerde, çeşmelerde hatta bazı mezar taşlarında lale dini bir tezyinat olarak kullanılmıştır. Bunların en güzel numuneleri Kasımpaşa'da, Piyale Paşa'da, Fatih'te Mesih Mehmet Paşa'da, Hekimoğlu Ali Paşa ve Rüstem Paşa camilerinde var, Çinlilerde var. Kanuni Sultan Süleyman'la zevcesi Hürrem Sultan'ın türbelerinde de bu Çin'den lale motiflerini görmek mümkündür. İşte Allah ismi celalindeki harfler lalede mevcut olduğu için lalede bir kutsiyet aramak adet olmuştur. ruhumuza tesir etmiştir. Benliğimize kadar girmiştir. Tarihte adına bir devir açılmıştır. İnce ruhlu atalarımız laleyi bahçelerinde yetiştirmekle kalmamışlardır. Her türlü tezyini sanatlarda da kullanmışlardır. Eyüp Sultan Türbesi'nin dış sofalarındaki çinilerde lalenin en güzel örneklerini görmek mümkün, hatırıma geldi. İstanbul'un hemen her camisinde var. Edirne'de Selimiye Camii'nin müezzin mahvilinin kenarlarında mermer sütunlar var. Onların üzerinden birinde ters bir lale vardır. Onu bir ama sanatkarımız yaptığı söyleniyor. Bütün bunlar lalenin bizim hakikaten bizim çiçeğimiz, milli çiçeğimiz olduğunu gösteriyor. Osmanlı padişahlarının resimlerinde, minyatürlerinde ellerinde gül ve lale taşıdıkları görülüyor. Lale Osmanlı tarihinde kendi adına müstesna bir devir açtığı bilinen tek çiçektir. Lale devri denince hep akla neşe, şetaret, sulh, selamet gelir. 15 senelik mesut bir devirdir. Boşuna lale devri denmemiş. Değerli dinleyiciler, lalenin İstanbul'da çok büyük bir kıymeti vardı ve aşırı merakları vardı. Sultan 4. Mehmet Eyüp'e kadar giderdi. Meşhur lalecilerden çiçekçi İmam Hacı Veli Efendi'nin bahçesinde yetiştirdiği cins cins laleleri hayranlıkla seyrederdi. Koca padişah ziyareti esnasında bu Hacı Veli Efendi'ye baba diye hitap edermiş ve ona iltifatlarda bulunurmuş. Şairler, şiirler, gazeller irşad ederler. Lale sevgisini tahrik ederlerdi. Yeni cins laleler yetiştiren meraklıları da tebrik ve teşvik ederlerdi. Fatih Sultan Mehmet'in bir beyti var. Sakıya meysun ki bir dem lale zar elden gider. Erişir faslı hazan, vakti bahar elden gider. Yani saki sen bize içki sun ki bir gün gelir lale zar, lale bahçesi elden gider. Faslı hazan, sonbahar erişir, bahar elden gider. Çok derin manası olan bir beyit bu. Tabii şimdi bazı aklı evveller hemen saki mey deyince işte padişahın içki içtiğine delil derler ama divan edebiyatından anlayan bir miktar erbabı kemal bunun ne manaya geldiğini anlar. Bu tasavvufi manası olan bir beyittir. Sakiya meysun, daha doğrusu zahiri manası aşık ol. Bir gün gelir bu lalezarı kaçırırsın. Yani bu güzellikler elden gider. Sonbahar gelir. Fas bahar gider. Artık aşık olsan da kıymeti yok. Tasavvufi manası ise Allah sevgisini kazanmak için gereken şeyleri yapmakta acele davran. Ömrün sonunda bunu yapamazsın. Sultan 3. Selim devri tabiplerinden bir Mehmet Aşkı Efendi var. Ömrünü çiçeklerin tetkikine vakfetmiştir. Onun beyanına nazaran İstanbul'da lale meraklılarının başında Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur Şeyhülislamı Ebu Suud Efendi geliyor. Ebu Suud Efendi'nin Bolu taraflarından kendisine hediye olarak gönderilen lale soğanını Sütlüce'deki yalısının bahçesine diktiği, rengarenk laleler yetiştirdiği rivayet olunuyor. Hatta Ebu Suud Efendi'nin ilk yetiştirdiği 5 renkli laleye Nur-u Adin, yani Adin cennetinin Nur-u Adin cenneti ebedi cennet demektir. Girenlerin asla çıkmayacağı yüksek bir derecedir. Adin cennetinin nuru ismini vermiştir. Lale merakı Ebu Suud Efendi'nin yalısından mükela ve büzera konaklarına sıçramıştır. Ulema konaklarını süslemiştir. Nihayet orta halli sınıfın bile bahçelerinde yetiştirilir olmuştur. Halk arasında bir lale yarışı başlamıştır. Padişah bile biraz evvel söyledik, Sultan 4. Mehmet çiçekçiliği murakabe için bir çiçekçi başılık makamı kurmuştu. Bu makam lale soğanlarını korumak, lale yetiştirenleri mükafatlandırmak, fiyatlarını tayin etmek, bu gibi işlere meşgul olmak üzere lale meraklılarından mürekkep 9 kişilik bir de çiçek akademisi kurmuştu. Şu ecdadımızın ince ruhluğuna bakın. İşte medeniyet bu demektir. Bu demektir. Ebu Suud Efendi gibi bir din adamının bile çiçek yetiştirmesi onun ne kadar ince bir ruha sahip olduğunu gösteriyor. Saraylarda laleler yetiştirilmiş. Çırağan Sarayı'nda, Sadabat'ta, Neşatabat bahçesinde, Boğaziçi ve Haliç sahillerindeki Türk bahçelerinde emsalsiz laleler yetiştirilmiştir. Öyle bir lale yarışı başlamıştır ki bu merak günden güne artmış, bu işle geçinenlerin hırsı ve tamahı da ziyadeleşmiştir. Nadide bir tek lale soğanının 500 hatta 1000 altına satıldığı olmuştur. Bunu gören damat İbrahim Paşa işte mevcut bütün lale cinslerini erbabından teşkil ettiği resmi bir encümene tespit ettirmiş, değerlendirmiş ve tutulan defterler Eyüp Kadısı'na da tescil ettirilmişti. Ayrıca muayyen nahtan ziyade lale satmaya cüret edenlerin çiçeklere hükümetçe zapt edilmek, kendileri de uzak memleketlere sürülmek üzere bir ferman ihdas edilmiştir. Böylece kara borsacılar tehdit edilmiştir. O tarihte lalecilik, mücevhercilik gibi bir sanat haline gelmişti. Kaybolan çeşitleriyle beraber lale çeşidi 2000'i bulmuştur değerli dinleyiciler. Bir lale soğanının 500 altına satıldığı rivayet edilir. Damat İbrahim Paşa'nın çuhadarı, yani onun özel hizmetine bakan Taşovalı Mustafa Ağa'nın Mahbubu Zaman diye yetiştirdiği bir lale var. Bu lale soğanı 1000 altın lira değerinde satılmış. Lale meraklıları her gün bir yerde toplanırlardı. Yeni açılan lalelerin dış şekillerine bakıp zarafetleriyle mütenasip isimler verirlerdi. İşte biraz evvel Nuri Adin, Cihangir, Kızıl Kırlangıç, efendim Alkavuklu, Feyzi Süleymani, Mahbub, Duşize, Simendam gibi. Sonraları ecdadımızın bu ince duygularını yavaş yavaş kaybettik. Yetiştirdiğimiz laleler Avrupalılar mal bulmuş mağribi gibi kendilerine mal ettiler. Yok Grand Duke, yok Düşes, yok Prens, yok Kardinal gibi kendilerine göre isimler verdi. Kataloglarını iftarla geçirdiler. Laleyi ilk ıslah edip ilk defa Hollanda'ya tanıtan Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul'a gelen Avusturya sefiri Busbek olmuştur. İşte Busbek ilk defa laleyi ıslah edip Avrupa'ya götürmüştür. Demek ki Hollandalılar da Osmanlılar gibi zarif kimselerdir. Değirmenleri meşhur olduğu gibi Osmanlılardan aldıkları ve yetiştirdikleri laleler de meşhurdur. Hatta Alexander Dumas, Üst Silahşörler müellifi, Monte Cristo Kontu müellifi Alexander Dumas, baba Alexander Dumas, Siyah Lale diye bir macera romanı yazmıştır ki o da siyah renkli bir lale yetiştiricisinin başından geçenleri anlatan Hollanda'da geçen bir romandır. Romanlara bile konu olmuştur lale. Nasıl olmasın ki bir devre ismini vermiş bir zarif çiçektir lale. Efendim gülden ve laleden bahsedilir de sümbülden bahsedilmez mi? Şarkılara geçmiş gül hazin, sümbül perişan, bağ zarın şevki yok. Recaizade Mahmut Ekrem'in sevgili oğlu Nicat'ı kaybetmesiyle yazmış olduğu şiir, o da bir meşhur şarkının bestesi olmuştur. Ragıp Bey, bahar ve çiçek bayramını düşünürken sümbülü hatırlamadan geçemedim diyor. Şurada burada pejmürde sepetler içinde sürünen zavallı sümbül, vaktiyle İstanbul dükkanlarının camekanlarını süslerdi. El üstünde tutulurdu. Çünkü İstanbul'da çiçekçilik mes'ud bir sanat sayılırdı. Bu sanatı yaşatabilecek kadar herkes çiçeklere karşı kalbinde ince bir his taşırdı diyor. Evliya Çelebi 300 sene evvel İstanbul'da, 400 sene evvel İstanbul'da, Tahtakale'de, Aksaray'da, Fatih'te, Ayasofya'da 80 kadar çiçekçi dükkanı vardı diyor. Bahar mevsiminde bu dükkanlarda sümbülün envai çeşidi ince ruhlu zarif ecdadımızın gözlerini tatif ederdi, sürura gark ederdi. İstanbul'da çiçek meraklıları herhalde bugünkünden kat kat fazlaydı. Ayrıca bu yüzden maişetini temin eden çok da insanlar vardı. Sümbül halk nazarında o kadar kutsiyet kazanmıştır ki adını bir tarikata vermiştir. Varlığı İstanbul'un taşına toprağına sinmiş, manevi havasını kaplamış büyük velilerden Merzifonlu Yusuf Sinan Efendi'nin sümbüle karşı öyle sevgisi ve muhabbeti varmış ki Sümbül Efendi diye meşhur olmuştur. Koca Mustafa Paşa'daki meşhur dergahının bahçesinde sümbül yetiştirirdi. Kokusu ve rengiyle dünyamıza başka bir güzellik verir sümbül. Sümbüle karşı bir de hatırası vardır. 906'da vuku bulan vefatına asrın en büyük şehir üstamı İbn Kemal Hazretleri tarih düşmüştür. Eyledi bostan-ı zühdün sümbülü mevaya azım, nur ola sümbül sinanın gülistan kabri hep. Yani Sümbül Efendi'nin ölümüne tarih düşmüştür Şeyhülislam İbni Kemal yine Sümbül'ü kullanarak. Hem kendisini hem de Sümbül'ü tebcil etmiştir. Bostan-ı Zühd'ün, Zühd bahçesinin Sümbül'ü mevaya, cennete gitti diyor. Sümbül Efendi'yi kastediyor. Bostan-ı Zühd, Zühd bostanı ya, yani perhizkarane, takvalı yaşama bahçesinin Sümbül'ü. Nur ola Sümbül Sinan'ın gülistan kabri hep. Evet. Gül bahçesi kabri nur olsun. Koca Mustafa Paşa dergahının şeyhlerinden Yümlü Hasan Efendi merhum da büyük bir sümbül meraklısıydı değerli dinleyiciler. Birçok sümbül nevileri yetiştirmiştir. Hatta bunlardan birisine teberrüken Şeyh Sümbül'ü mor renklisine de Merdüm adını vermişti. Sümbül şairlere de ilham kaynağı olmuştur. Biraz evvel Recaizade Mahmud Ekrem Bey'in gül hazin, sümbül perişan, bağı zarın şevki yok. Gitti amma neyleyim sensiz baharın şevki yok. Muhammed'dir bu. Birinci ve son mısraları böyledir. Yine başka bir şairin hayali zülfiyar oldukça gözde giriye lazımdır. Yazıktır şişeyi bir ab içinde öyle sümbüller diyor. Hatta Darb-ı Mesel halinde bir şiir vardır. Ah edip inledikçe çıksa ağzımdan siyah dud, sümbül zanneder anı karşımda dideyi hasut. Yani kan kustukça onu sümbül zannederler, hasetçiler diyor. Demek ki sümbül hasetçinin bile haset ettiği bir çiçektir. Eski çiçek meraklılarından Uzun Ahmet Efendi vardı. Onun gayet latif ve beyaz renkte iki sümbül yetiştirdiği malumdur. Birine Dürr-ü Meknun, saklı inci, diğerine de Hayatul Gulub, kalplerin hayatı adını vermiş. Bunu Tezkire-i Şükufeciyan adındaki kitapta okuyoruz. Çiçekçilerle ilgili yazılmış bir kitaptır bu. Tezkire-i Şükufeciyan. Avrupalılar bu Uzun Ahmet Efendi'nin elde ettiği bu iki beyaz sümbülü hemen kendilerine mal etmişler. Bir de Frenkçe isim vermiştir her ikisine de. Halbuki çiçekçilik tarihimiz İstanbul'da 30 çeşit sümbül yetiştirildiğini yazıyor. Sümbül mütehassısı olarak da iki zat gösterilir. Biri Ambarcızade'dir. Çivit mavisi gayet güzel bir sümbül yetiştirmiş. Ambarcı sümbülü diye meşhurdur İstanbul piyasasında. Bir diğer sümbül mütehassısı Bakizade Mehmet Efendi'dir. Onun da piş kadem, ayak ucu manasına gelen piş kadem ismindeki göz alıcı kırmızı sümbülü. Bu da Siklemen adıyla Fransa'ya aktarılmıştır. Siklemen, Bakizade Mehmet Efendi'nin meşhur piş kadem sümbülüdür. Öldükten sonra kıyamet gününde çiçeklerle haşrolunmasını Allah'tan niyaz ediyor bu şükufename sahibi Ali Çelebi. Bu da sümbülün gül ve lale gibi milli çiçeklerimizden olduğunu kaydediyor.
Üsküdar'dan giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'dan giderken aldı da bir yağmur. Adı birbir sebresi uzun neteyi çamur. Adı birbir sebresi uzun neteyi çamur. Adı uykudan uyanmış gözleri mahmur. Adı uykudan uyanmış gözleri mahmur. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Mendilin denizine lokumu doldurdum. Mendilin denizine lokumu doldurdum. Katibimi ararken yanımda buldum. Katibimi ararken yanımda.
çiçeklerden bahsettik, biraz da meyvelerden bahsedelim. Ragıp Bey kınalı yapınca anlatırken çarşı pazar manav dükkanlarının önü üzüm küfeleriyle doldu taştı diyor. Üzüm dünyanın en eski meyvelerinden biridir. Arı ile üzüm insandan bile yaşlıdır. Hazreti İsa'dan 8000 yıl önce yaşayan Hititlerin üzüm yetiştirdikleri malumdur. Asuriler bağcılıkla uğraşırlardı. Beni İsrail, Filistin havalisinde çok güzel bağlar yetiştirirdi. 1. Can Harbi'nde Süveyş kanalından yaralı olarak dönerken bir hafta Halilü Rahman kasabasında misafir kalmıştık. Orada gördüğüm bağları zevkle ve hayretle seyretmiştim diyor Ragıp Bey. Hazreti İsa da bir Filistin çocuğudur. Üzümü pek sevdiğinden olacak ümmetine bu asmanın suyunu içiniz benim kanımdır diyerek İncil'inde güya tavsiye de bulunmuş. Avrupalılar da bunu şaraba hamletmişler. Anadolu'nun şarkında, garbında, şimalinde, cenubunda her tarafında nefis üzümler yetişir. Rivayete nazaran üzüm Ege kıyılarını en evvel Fenikeliler tarafından getirilmiş. Fenikeliler de Lübnan halkıdır. Bu itibarla yüksek kaliteli üzüm İzmir dolaylarında yetişir. Ama lafın doğrusunu isterseniz havasından mıdır, suyundan mıdır, nedendir bilmem. Üzümün alasını balasını İstanbul bağlarında yiyebilirsiniz. Eskiden İstanbul'da bilhassa Anadolu kıyısı sayfiyelerinde oturanların en aşağı ikişer üçer dönüm bağları olurdu. Çamlıca tepelerinden tutun da Kızıltoprak, Göztepe, Erenköy gibi bütün o sayfiyelerde birbirinden güzel bağlar gözleri taltif ederdi. Bu cennet misali bağlar Tavşancıl'a, Gebze'ye kadar hatta İzmit'e kadar uzanırdı. Çok iyi hatırlarım. Çocukluğumda filoksera denilen bir hastalık çıktı, bağları kırdı geçirdi. Tamam şöyle bir belini doğrultur gibi oldu. Bu sefer de kooperatif kurmak heveslileri türedi. Ocağının bağlar parsellene parsellene hak ile yeksan oldu. Ne bağ kaldı ne bağbancı. Kim ne derse desin. Üzümün sultanisi çavuş üzümüdür. Kabuğu zar gibi incedir. Çekirdeği ufaktır. Salkımı seyrektir. Rengi sarıya mail beyazdır. Kendisine mahsus kokusu da cana can katacak derecede nefistir. Tavşancıl var İzmit'in. Oranın çavuşu. Çamlıca'nın ruhu nigarı. Merdiven köyünün çoban çavuşu. Ahmet Muhtar Paşa'nın Fener yolundaki bağında yetişen pembe çavuş. Ağzınıza layık nimetlerdendir. Rumların Tenedos dedikleri Bozcaada'da da gayet nefis üzüm yetişir. Çavuş üzümünün çubuğunu Mithat Paşa'nın menfası olan Mekke-i Mükerreme yakınındaki Taif şehrinin bağlarından ilk defa Divan-ı Humayun çavuşlarından biri getirmiş İstanbul'a. Çavuş üzümü denilmesinin sebebi budur. O çavuş getirdiği için. İstanbul'da her keseye elverişli harcı alem üzüm Rumeli yapıncağıdır. Çatalca ve Çorlu havalisinden gelir. Rumeli kebabı veya kınalı yapıncak diye satılır. Keklik gibi sekerek yürüyen, kıvır kıvır cana yakın güzelleri gören İstanbul'un zendost esnafı, kınalı yapınca maşallah diye harfendazlıkta bulunurlar, laf atarlardı. Emekli eski demkeşanın abı hoşküvarı siyah dedikleri siyah şarap, yani şarap müptelalarının çok tuttukları siyah şarap, kırklar elinin, eski tabirle kırk kilisenin Zalof bağlarında yetişen papaz karası üzümünden imal olunurdu. İşte Yunan mitolojisinde şarap ilahı Bakus var. Asmayı bulup diktikten sonra yakaladığı bir tilkiyi, bir arslanı ve bir eşeği boğazlamış, kanlarıyla kütüğün dibini sulamış. Onun içindir ki şaraba ve içkiye müdam olanlarda, devam edenlerde ilk kadehlerden sonra bir kurnazlık hali müşahede olunur. Tilki kanından geliyor. Kadeh adedi 7-8'i bulup da hürmet hududunu aştı mı, Mastor Efendi'de bir arslanlık hali nümayan olur. Yani sarhoşta bir arslanlık, bir böyle asarım, keserim, biçerim, doğrarım alimallah vesaire gibi. İş kadehten çıkıp şişelerin mübadelesine intikal edince, hikmet-i hüda nuş eden de, içki içen de eşeklik alametleri zahir olur. Başlarmış sırtında semerini aramaya. Ondan ötesi malum, arife tarif gerekmez. İşte bu vakayı Baküs'ün o şarap bağının kütüğünün dibine tilki, aslan ve eşek boğazlayıp onun kanıyla sulamasına hamlederler mitolojiciler. Çilek, çilek, mis kokulu çilek, Arnavut köyünün çilek diye ellerinde kutularla dolaşarak çilek satan seyyar esnaf yine sokaklara döküldü diyor Ragıp Bey. Sorsanız Arnavut köyünün nerede olduğunu bilmez bu Anadolu uşakları. Filhakika Anadolu, İstanbul'da ve Ankara sokaklarında manavlarda satılan çileğin en nefisi Boğaz'ın Arnavut köy sırtlarında yetişirdi. Yetişirdi diyorum çünkü bugün o tarlaların yerini şeddadi apartmanlara terk etti. Mamafi, İstinye, Yeniköy hatta geçin karşıya Pendik'te de iyi cins çilek yetiştirilirdi. Ve hepsi de Arnavutköy çileği diye piyasaya sürülürdü. Karadeniz Ereğlisi'nde 20-30 senedir yani 80 senedir çilek yetiştirildiği halde onların da adı Arnavutköy çileğidir. Ne denir? Meşhur olmaya görsün bir kere. Vaktiyle Boğaz'ın bu cennet köyünde iki cins çilek yetişirdi. Frenk çileği ve Osmanlı çileği. Birincisi İstanbul halkınca pek makbul tutulmazdı. Ama Osmanlı çileğine herkes hayrandı. Bu mübarek meyvanın kendine has bir kokusu ve gül pembesi rengi vardı. Arnavut köyünde Arnavutların oturduklarını zannedenler çoktur. Bu düşünce yanlıştır. Köyün esas yerlisini Rumlar teşkil ederdi. Türkler de Müslümanlar da yalılarda tepelerdeki köşklerde otururlardı. Bu kanaatin zihinlerde yerleşmesine sebep şu olabilir. Tarihi kayıtlara bakılırsa memleketlerinde iş tutamayan bazı serkeş Arnavutlar İstanbul'a akın etmişler. Bahçıvanlık, bağ bahçe bekçiliği, bostancılık gibi güç kuvvet sarfını iltizam eden sanatları haşin mizaçlarına uygun görmüşler. Fakat İstanbul'da da rahat oturamamışlar, zabıtayı meşgul etmişler. Şehrin asayişini bozdukları, tatsızlık çıkardıkları için İstanbul kadısının Divan-ı Humayun'dan çıkarttığı ferman gereğince Arnavutlar şehir dışı edilmiş ve memleketlerine gönderilmiş. Bir dereceye kadar ıslaha kabil olanlar da Boğaz'ın uzak köylerine iskan olunmuşlar. 19. asır başlarında Arnavut köyünü çevreleyen üzüm bağları bozulup da köyün eski hanedanından İpsilant ailesinin getirdiği çeliklerle onların himmetiyle çilek tarlalarına tahvil olundu. Bu işte Arnavutlar kullanıldı. Çilek istihsali Bursa vilayetine, Karadeniz kıyısındaki Şirin Ereğli kasabasına ve yurdun muhtelif yerlerine intikal etti. Buranın adı da Arnavutköy kaldı. Evet, vücudun muhtaç olduğu vitamin hazineleri, sıhhate lüzumlu olan maddeler çilekte bol bol mevcut, faydası söylemekle bitmez, tükenmez. Rivayete göre bu güzel meyve vücudun hücrelerine gençlik ışığı tutarmış. Fransız edebi Fontenelle'in 100 sene gibi uzun bir ömür sürdüğü meşhurdur. Kendisine bu kadar uzun yaşamasının sırrı, hikmeti sorulmuş da çok çilek yerim de ondan diye cevap vermiş. Bu derece faydalı olan bu leziz meyveden hakkıyla istifade etmek için bol bol yemek lazım gelirse de maalesef pahalı olmasından naşi herkes kolay kolay bu nazlının yanına sokulamıyor. Buna da sebep himmetsizliğimizdir. Mebzul miktarda yetiştirilmesine gayret sarf etmediğimizdir. Kırlarda kimsesiz yetişen çileğe benzeyen bir meyve daha vardır. Bunun adı böğürtlendir. Böğürtlenlere fukara çileği derler. Bir de yine çileğe benzeyen ahududu vardır. Rengi kokusu itibariyle çiçekle kardeştir. Zaten çilek ahududuyu kıskanmış da rengini rengine benzetmiş derler. Ahu deyince aklımıza, edebiyatımıza geçen gözleri güzel, cazibeli olan dilberler gelir. Şair Baki bile rakip yanını tenha komaz ol ahunun diyerek şikayette, sitemde bulunmuştur. Bir gözleri ahu ki tamam 18'inde diye meşhur bir şarkı güftesi vardır. Ebu Sultan Selim'in meşhur bir şiiri vardır. Şiirler pençeyi kahrımda olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Ahu dudu da sevilmiş ki ona bu ahu ismi verilmiş. Efendim Ragıp Bey diyor ki ağzımızın suyunu şapur şupur akıtan şeftali göründü. Gerçi kendini biraz naza çekiyor ama bu kadarını hoş görelim. Her güzelin kendini ağır satması tabiat kanunu iktizasıdır. Biraz nazlandıktan sonra ucuzlar. Tam andemokrattır. Muz gibi, çilek gibi kendini beğenmiş aristokrat değildir diyor. Efendim şeftali Farsça iki kelimeden mürekkeptir. Şeft şişman, semiz demektir. Alu da erik demektir. Eski imlamızda şiirlerde şeftalu diye yazılırdı. Alu erik, zerdalu sarı erik demektir. Aluça, alıç, erikcik demektir. Bir de mecazi manası vardır. Şeftalu öpmek, öpücük almak manasına gelir. Sümbülzade Vehbi merhumun şu beytinde mecazi manasında kullanılmıştır. Görse bir taze fidanveş hubru, derdi vermez mi acep şeftalu? Fidanveş fidan gibi demek, hubru da güzel yüzlü demek. Güzel yüzlü fidan gibi bir taze gördüğü zaman acaba bir şeftali vermez mi dedi, derdi. Yine Tamburi Mustafa Çavuş'un Lale Devri bestelerinden olan Çıkalım Saydı Şikare'de de şeftalisi hoştur diye geçiyor. Orada öpücük manasına kullanılmış. Şeftalinin vatanı içindir değerli dinleyiciler. İranlı ipek tacirleri şeftali fidanlarını ipek balyaları arasında gizleyip de kaçak olarak İran'a getirmişler. Buradan bütün dünyaya dağıtmışlar. Milattan 200 sene önce Anadolu'da da yetiştirilmeye başlanmış. Bilhassa Bursa topraklarını pek sevmiş ki o mübarek topraklarda yetişen şeftalinin üstüne şeftali yoktur. Eski ve yeni tabipler şeftalide çok hastalar, tesirli şifalar keşfetmişler. Bol bol şeftali yiyen çocuklar Rumeli kıvırcığı gibi besili olurlar, sıskalıktan kurtulurlar. Şeftali dişleri korur, bozulmasını önler. Hele hanımların tenlerinin pürüzlenmesine mani olur, ciltlerini cilalatıp parlatır. Pekala bilirsiniz ki şeftalinin dondurması, hoşafı, kompostosu pek nefis olur. Memleketimizde kayısı gibi şeftali kurusu pek bilinmez ama İran'da pek makbuldür. Malatya Şam kayısılarını kurutup kutulara bastırırlar. İran'ın da içi bademle doldurulmuş kuru şeftalileri makbuldür ve pek nefistir. Ragıp Bey diyor ki İstanbul'da fi tarihinde İran Sefiri Kebiri Büyükelçisi Rahmetli Sadık Han'ın ikram ettiği bu nevi şeftalilerden eski tabirle söyleyeceğim telziz-i dima eylerdik. Yani çok lezzet alırdık. Sadece dondurması, şu hoşafı kompostosu değil tabii. Marmeladı da çok güzel olur şeftalinin. Şeftali yemek hususunda erbabı zevk arasında ihtilaf vardır. Kabuğuyla mı yenmeli, kabuğunu soyup da mı yemeli? Bazıları Müslüman eziyet caiz değildir, soyulmadan yensin. Bazıları da bu güzel meyvanın bu kadarcık eziyetine katlanmak da ayrı bir zevktir, soyup da yemeli demişler. Evet, şeftali memleketimizde çok yetiştiriliyor. Tüylü tombak derler Anadolu'da. Güzel genç kızları da böyle şişman al yanakları da şeftali diye isim takarlardı ama başka bir güzel meyvemiz daha var, o da elmadır. Çocukluğumuzda diyor Ragıp Bey, kış geceleri mangal safhası yaparken ninelerimiz, dadılarımız bize masal söylerlerdi. Tatlı tatlı söylenen masalları elbette hatırlarsınız. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, deve tellal iken, horoz değirmen çevirirken, pire berber iken, ben babamın beşiğini sallar iken diye tekerleme yapıp başlarlardı. Hint padişahı varmış vaktiyle. Padişahı Sint kralının kızıyla evlendirmişler. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. 3 ay beklemişler, 9 ay beklemişler. 9 ayı 1 9 ay daha eklemişler. Beklenen çocuktan bir haber çıkmamış. Gel zaman, git zaman, memlekette bir derviş peydah olmuş. Padişaha haber vermişler. Ne isterse oluyor, ne dilerse önüne geliyor, ne dediği çık, her dediği çıkıyor demişler. Padişah bu dervişi bana çağırın demiş. Dervişten kendisinden sonra tahtına oturacak bir çocuk istemiş. Derviş cebinden kehribar sarısı gibi bir elma çıkarmış. Hünkârım, ben bir fakir dervişim. Sana takdim edecek bir şeyim yok. Gümüşhane taraflarından geliyorum. Oradan geçerken bir bağcı bana bir elma vermişti. Bu elmayı vereyim. Yarısını sen, yarısını hanım sultan yesin. 9 ay 10 gün sonra gümüş gibi bir erkek evladınız olacak demiş. Masal bu ya, 9 ay 10 gün sonra gümüş gibi parlak yüzlü, yarım tosuncuk bir erkek evlatları olmuş. Rivayete göre, İsrailiyat rivayetlerine göre, Havva validemizle Adem babamızın cennetten çıkarılmalarının sebebi izinsiz elma yemeleriymiş. Demek ki Havva validemiz cennet bahçelerinde gezerken dalları pıtrak gibi dolu elma ağaçlarını görünce dayanamamış. Elini uzatıp bir tanecik koparmış. Yarısını kendi yemiş, öteki yarısını da henüz balayını yaşadığı zevcine vermiş. O da zevcesinin sözüne uymuş, elmayı yemiş. İkisi de cennetten çıkarılmışlar. Adem ile Havva yeryüzünde ikamete memur edilince Havva validemiz o elmanın tesiriyle biri erkek biri kız olmak üzere peşi peşine 20 defa doğurmuş, zürriyetleri çoğalmış diye anlatılıyor eski İsrailiyat kayıtlarında. Eski tebabet, tıp, elmada zürriyet bereketinin bol olduğuna inanır. Modern tebabete göre elmada insana lüzumlu olan maddelerin hepsi vardır. Terkibinde ABC vitaminleri çoktur. Onun için adamın bir tanesi ölmüş de, her gün bir elma yerdi ne az öldü demişler. İngilizler de an apple a day, the doctor away derler. Eve bir elma girerse doktor girmez. Elmanın yemiş olarak fazileti çok. İlaç olarak da faydası büyük. Elma ve elmadan yapılan şuruplar romatizma ağrılarına iyi gelirdi. Eski zamanlarda çok görülen nikris hastalığına karşı da şifalı olduğu kabul edilirdi. Kanuni Sultan Süleyman nikris hastalığından pek muzdaripti. Zaten bütün Osmanlı padişahları öyleydi. Sarayın hekimbaşıları hünkâra elma yemesini ve elma şurubu içmesini tavsiye ettiler. Gümüşhane'den saraya kalyonlar dolusu elma taşındı. Tabiat alimleri elmanın ilk vatanı olarak yurdumuzu gösterirler. Trabzon vilayetinde meydana çıkmış. Amasya ve Gümüşhane vilayetleri eskiden Trabzon vilayetinin sancağıydı. Hakikaten Amasya'nın ve Gümüşhane'nin elmaları, hele eskiden Gümüşhane elması pek meşhurdu. Bir vakitler Gümüşhane'den geçerken diyor Ragıp Bey, bütün dağların, derelerin elma ağaçlarıyla kaplı olduğunu görmüştüm. Masaldaki dervişin padişaha Gümüşhane tarafından geliyorum, gümüş gibi bir çocuğun olacak demiş olması pek boşuna değil yani. Dideler ruşen olsun, göz aydın olsun, nihayet kiraz da göründü. Tabii yaşayan görecek, eden bulacaktır. Kiraz gerçi piyasaya düştü ama tenezzül edip henüz bizim eve uğramadı. Eli kulağında, yakında bize de uğrar, teşerrüf ederiz inşallah diyor Ragıp Bey. Kiraz da elma gibi, hal tercümesine bakarsanız Anadolulu bir hemşerimiz. Doğum yeri Giresun. Doğduğu tarih milattan da önce. Rivayet o ki Lucullus adında Romalı bir general fethi için Karadeniz kıyılarına gelmiş. Kirazı Giresun'da ağaçlarında görmüş. Rengine bakınca Roma'daki nişanlısının dudaklarına benzetmiş. Tadına bakınca lezzetine bayılmış. Hemen oradan kiraz fidanları toplatmış. Memleketine aktarmış. Birkaç sene içinde o diyarı kiraz ağaçlarıyla donatmış. Bütün Avrupa'ya da buradan yayılmış. Kirazın peşinden kız kardeşi Dut Hanım neredeyse görünür. İki rakip gibi birbirlerini durmadan kovarlar dururlar. Eskiden kalmış bir söze inanmak lazım gelirse, kiraz demiş ki ardımdan dut yetişmeseydi, çocukların boyunlarını çöplerime benzetirdim. Dut da arkamdan kış gelmese, çocukların belini kendi kütüğüme benzetirdim demiş. Gerçi çocukların bu iki meyveye ne kadar düşkün olduklarını hep biliriz ama, rivayetin fennen ne dereceye kadar kabule şayan olduğu bilinmez. Bu bapta eski ve yeni doktorlardan bir şey işitmedim diyor Ragıp Bey. Meyveler de tıpkı insanlar gibi birbirlerini çekemedikleri için birbirleri aleyhine böyle kötü propaganda yapmış olabilirler mi? Dutun arkasından kış geldiğini bilmem ama eski ihtiyatlı İstanbullular kışlık odun ve kömürlerini kiraz mevsiminde alıp odunluklarını, kömürlüklerini tıklım tıklım doldururlardı. Tanıdık bir eski doktordan işittiğim kirazın lehinedir. Kirazda bol miktarda iyot, A ve C vitaminleri vardır. Çocukların büyümesine, dişlerinin kuvvetlenmesine yarar. Yetişen kızların da endamına güzellik, yüzlerine pembelik verilmiş. Koca Karı Kodeksine göre kirazın kurutulmuş sapı idrar zorluğuna, dövülmüş çekirdeği de romatizma hastalıklarına iyi gelirmiş. Arzu buyuranlar Mısır çarşısından tedarik edebilirler. Biz kirazı taze iken bol bol yemesini severiz. Hele yarımca kirazı olursa yemeye doyamayız. kiraz Anadolu'nun hemen her yerinde, Kuzey ve Orta Anadolu taraflarında bulunursa da en alası, en nefisi İzmit Körfezi'ndedir. Bu körfezi çevreleyen köylerdedir. Bilhassa Yarımca, Tavşancıl, Karamürsel ve Yalova'da yetişir. Vaktiyle Çamlıca'nın suyu gibi kirazı da nefis ve emsalsizdi. Değerli dinleyiciler, kavunla karpuz adeta milli yemişlerimizdendir. Öyle zannediyorum ki bu iki leziz meyveyi bizim kadar seven başka millet yoktur. Kadıköy'ünde araba vapur iskelesinde üst üste rampa eden kavun karpuz kayıklarını görmeyin. İbadullah gidiyor. Kayıkçılar taşımaktan bıkıyorlar da halk hapur hupur yemekten bıkmıyor. Evlerinde buzdolabı olmayanlar için bu mevsimde en iyi şerbet karpuzdur. Susuzluğu gidermek, azıcık serinlemek için en iyi çare karpuz yemektir, diyor Ragıp Bey. O zaman Kadıköy ve Eminönü'nde meyve sebze hali vardı. Mevsimi gelince mahalle esnafı, bilhassa balıkçılardan birçoğu başka mevsimlerde gördükleri işleri bırakırlardı. Karpuz sergisi açarlardı. Hele eski devirlerde mahalle aralarında karpuz sergisi açmak mahalle tulumbacılarının inisanındaydı. Meslekleri, mizaçları itibariyle birbirleriyle öyle kıyasıya rekabet ederlerdi ki karpuz yerine insan doğradıkları da olurdu. Hani eski yer hasret çekiyor demeyin. Şimdi karpuzlar bile başka türlü oldu. Nerede kaldı Tekirdağ'ın ocağının karpuzları? Her biri tophane-i amire mamulatından cebel topu tanesi gibi. Eseri cedid kağıdı kadar ince kabuklu. Bıçağı vurdunuz mu kütür kütür eder. Elma soyar gibi soyardınız. Ekserisi Malatyalı, Şebin Karahisarlı, torba sakallı satıcılar sırtlarında küfelerle mahalle aralarında karpuz diye bangır bangır bağırdıkları zaman evlerin, köşklerin camları zangırdardı. Tekirdağ'ın karpuzu varsa, kırk ağaçın da mis gibi kavunu vardır. Mübarek memlekette neler yetişmez, neler olmaz. Vaktiyle böyle yaşlı başlı, kel kafalı birine kızıldığı zaman bire karpuz kafalı derlerdi. Eskiler nedense kafası boş adamları karpuza benzetirlerdi. Ağaçta karpuza bak tekerlemesini dillerinden düşürmezlerdi. Karpuzun yalnız bir tehlikesi var. Çoluk çocuk sahibi olanlar bilirler. Akşam sofrasında bolca karpuz yenildi mi, sabahleyin yatak çarşafını değiştirmeye hazır olun. Dünya bu. Her lezzetin bir zahmeti var. Karpuz alırsınız tatsız çıkar, kavun alırsınız kelek çıkar. Hemen Cenab-ı Hak'tan sizlere bol bol kavun karpuz ihsan etmesini, fakat hiçbir vakit kelek yedirmemesini dilerim, diyor Ragıp Bey. Biz de bu haftaki hatıralar programını burada sonlandıralım. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşmak üzere, hoşça kalın.
Hatıralar.